Ayrım 9.
Derken onu gördüm. Kahvehane zemininden epeyce yüksek, ahşap bir merdivenle çıkılan, adeta küçük bir köşkü andıran, camlı bölmede bir peykenin üzerine atılmış, geniş ve kara bir postun üzerinde oturuyor, nargilesini içiyordu. Tam başının üzerinde bizim çifte vav işaretimiz duruyordu. Ahmet Baba ve Seyit Mehmet Baba'dan alıştığımız manzaraya sahip değildi. Tacı aynıydı. Teslim taşı, palhenk taşı, hepsi aynıydı. Fakat bu babanın manzarayı umumiyesi hayli dağınıktı. Saçları ve sakalları adeta hürriyetlerini ilan etmişler, uzayabildikleri kadar uzamışlardı. Tam ortada ise o muazzam, halka dönük bıyıklar duruyordu. 70'ini geçmiş olmalı diye düşündüm. Yusuf'a telaşla döndüm. Ne zaman huzura çıkacağız diye sordum. Acele etme, hele şu yeni söylediğin kahveni bir iç dedi Yusuf. Kahvemi bir dikişte boğazımı parçalarcasına içtim. Peki peki dedi Yusuf, beni takip et, ne yaparsam öyle yap. Önde Yusuf, arkada ben, Abdi Baba'nın köşküne yaklaştık. Yusuf merdivenlerden çıktı ve başını odanın içine uzatarak, ruhsat var mı, içeri girebilir miyiz Baba Erenler diye sordu. Bu 70 yaşındaki adamdan hiç beklemediğim bir hareketlilikle babanın yerinde doğrulduğunu, bölmenin camından bana baktığını, sonra hareketliliği kadar büyük bir heyecanla bize içeri girin hareketi yaptığını gördüm. Eliyle yeri süpürürmüş gibi bir hareket yapıyor, heyecanlı sesiyle girin girin diyordu. Biz odaya girip ellerini öptüğümüzde heyecanı bir nebze yatışmıştı. Bize karşısında yer gösterdi, uslu uslu oturduk. Kıpır kıpır gözleriyle bir müddet ikimizi de süzdü. Sonra Yusuf'a dönüp, sen 38'in yoldaşı değil misin? Arif Ağa'nın neferi? Diye sordu. Eyvallah diye cevapladı Yusuf. Sonra bana döndü ve, bu nazarımı çıkaramadım dedi Yusuf. Abdullah, Sarı Abdullah Erenler, Arif Ağa'mızın damadıdır dedi. Kısa ve öz bir tanımlama yapmıştı benim hakkımda. Hayatımın şimdi bulunduğum en yüksek noktasını bildirmişti. Eyvallah dedi Abdi Baba. Nazarım da Arif Ağa gibi Ahmet Baba'dan mı nasiplidir? Bu kez cevabı Yusuf'a bırakmadım. Eyvallah Baba Erenler, mürşidim Ahmet Baba'dır dedim. Abdi Baba bir süre önüne yere baktı. Sonra gözlerini kaldırdı ve derin mürşittir Ahmet Baba. Ondan nasiplenmek her kula büyük lütuftur dedi. Bu sözleri nezaket icabı mı söylemişti yoksa samimi miydi, bunu anlayamadığımı itiraf etmeliyim. Abdi Baba bizi içeri çağırırken sahip olduğu heyecanı yitirmişti. O heyecan anlatacak çok şeyi olanların dinleyecek kulak bulduğunda duydukları bir heyecandı. Ama şimdi susuyordu. Anlatacağı şeyler sanki içinde patlamalar yaratıyor gibi göğüs kafesi inip kalkıyordu. Sanki bir şey onu susturmuş, konuşmasına engel oluyor gibiydi. Birden sessizliğini bozdu. Biz babaların da işi zordur dedi. Eyvallah dedik Yusuf'la bir ağızdan. Zordur elbet nazarım diye devam etti. İlmi ehil olmayana verirsen ilme, ehil olana vermezsen ehline zararı olur. Ahmet babam da bunu hep söyler dedim. Doğru söyler dedi, doğru söyler. Bu iş hassas terazi işidir. Bir mürşit müridini kuyumcu terazisinde tartmalıdır. Ama sadece bir bakımdan değil, pek çok bakımdan tartmalıdır. Verdiğin ilmi alabilecek mi? Alırsa nerede söylenecek, nerede söylenmeyecek? Bunu ayırt edebilecek mi? Sonra hangi çeşit ilmi açıktır, hangi ilimden zevk eder? Zevk etmeyeceği ilmi niçin veresin ki? Olsa olsa ezberler, sonra da unutur, geçer gider. Sana da, ilme de, ezberleyen dimağa da yazık olur. Gizli ilimden mi zevk eder, şeriatın tevilinden mi zevk eder, yoksa ilmi siyasiden mi zevk eder? Mürşit bütün bunları bilmek, anlamak zorundadır. Sonra mürşit bunları anladığında da mesele hallolmuş demek değildir. Mürşidin kendisinin nelerden zevk ettiği de önemlidir. Her mürşit müridine evliya gözükür de işin hakikati öyle değildir. Mürşit de kendini bilmelidir. Boşuna kendini bil dememişler. İşte Ahmet Baba ile fakirin arasındaki bir fark da farklı mevzulardan zevk etmemizdir. Ahmet Baba uhrevi bahislerden zevk ederken fakir daha çok dünyevi meselelerde irşat hizmetini yapmaktadır. Bunun için mi size Avami Abdi Baba diyorlar? Sorusuyla sözünü kestim. Aynı anda Yusuf'un suratının kıpkırmızıya kestiğini ve şaşkınlıkla karışık bir hiddetle bana baktığını gördüm. Abdi Baba gülümsedi. Öyle diyorlar değil mi nazarım dedi. Yaptığım gafın utancıyla eyvallah diyemedim. Başımı önüme eğmekle yetindim. Yusuf bu fırsattan istifade etti ve tanışma faslını keserek ''Baba Erenler, destur verirsen biz artık gidelim. Malum Arif Ağa'nın evinin inşaatıyla uğraşıyoruz.'' diyerek kendini kurtardı. ''Ya'' dedi Abdi Baba, ''onun evi de yandı değil mi? Destur sizindir nazarım. Arif Ağa'ya da geçmiş olsun dediğimi bildirirsen bahtiyar olurum.'' Eline niyaz ettik ve çıktık. Birkaç adım atmıştık ki Yusuf patladı. ''Yahu sarı amma boş boğaz adamsın sen. Sana Avami Abdi Baba dediysek bunu ondan pek hoşlanmayanların dediğini illaki ilave mi etmeliydik?'' ''Kusura kalma Yusuf, bazen hala sizin imalarınızı anlamakta güçlük çekiyorum.'' dedim. ''Böyle durumlarda hemen sizin bizim diyerek işin içinden çıkamazsın. Zeynep Hanım'la nikahlanırken sizin bizim olmuyor değil mi? İşte bu da Yusuf'un içindeki kapanmaz yaranın adıydı.'' Bir süre konuşmadan et meydanına doğru yürüdük. Sonra Yusuf elini omzuma atmaya çalıştı. Çalıştı diyorum çünkü ben ondan en az bir kafa daha uzundum ve sıkıntılı bir sesle. ''Yahu sarı, hayrola bu kadar yıl geçti, siz nikahlanalı, hala bir meyve yok ortada, niçindir?'' diye sordu. ''Vallahi bilmem Yusuf, önce Zeynep'in küçüklüğüne yordum. Şimdi ise bilmiyorum, her şey olacağına varır.'' Patavatsızlığıma kızmış, patavatsızlıkla cevap vermiş, şimdi de yaramı deşerek özür diliyordu. ''Allah müstahakını versin Yusuf.'' dedim içimden ve sırtına okkalı bir tokat vurdum. Az daha yere kapaklanıyordu. Sabit, Habib ve Lülecioğlu Ahmet. Sabit gözlerimin önünde pençeli bir delikanlı haline gelmeye başlamıştı. Belki de hayatımı doğum haberine borçlu olduğum bu çocuğu biraz da kendi çocuğumun olmamasından olsa gerek adeta oğlum yerine koyuyordum. Arif Ağa zamanının çoğunu yeni odalarda ortanın meseleleriyle uğraşmaya ayırdığı için onunla ilgilenen tek er kişi de bendim. Sabit, Aksaraylı Habib ve Lülecioğlu Ahmet bu üç ayta bir yıldan beri birbirlerinden ayrılmaz olmuşlardı. Habib bir Yeniçeri neferinin oğluydu. Babası Bender Bozgunu'nda Moskov'la savaşırken şehit olmuştu. Ahmet ise yine Aksaraylı bir Bektaşi dervişinin oğluydu. Mustafa Derviş'i tanıyordum. Kendi halinde efendi bir adamdır. Lülecilik yapar ve o kadar iyi yapar ki sadece onun yaptığı lülelerden almak için Üsküdar'dan, Kadıköy'den müşterileri gelir. Kendi kendime nedenini niçin tam anlamıyla izah edemesem de bu üçünün bir arada dolaşması beni huzursuz ediyordu. Sabit de diğerleri de henüz 14'ündelerdi ve şimdiden kuşaklarına hançer sokmayı öğrenmişler, gavur mahallelerinde fiyaka yürüyüşlerine gider olmuşlardı. Arif Ağa bu durumdan hoşnut görünüyor, ''Oğlum erkek oluyor sarı'' diyerek benim huzursuzluğumu yatıştırmaya çalışıyordu. Bense bu çocukla biraz daha fazla ilgilenebilmek, başında durmak, erikli babaya götürmek için hem marangozluk işlerimden hem de artık hayatımın önemli bir parçası haline gelen Çardak Kahvehanesi'nden feragat ediyordum. Aslında beni huzursuz eden Sabit değildi. Sabit yine benimle erikli babaya düzenli geliyor, üstelik artık Mehmet babayı da kızdırmıyordu. İlmin kendisine ne kadar ve nasıl verileceği konusunda kimseyi zorlamıyor, verilenlerle yetiniyor fakat arada bir derin derin dalıyor, o zaman sabrı tükeniyor ve bana sorular soruyordu. Arif Ağa ile düzenli talimler yapıyor, kılınç ve tüfek kullanmakta ustalaşıyor, her gün bileğine kattığı yeni güçle karşıma çıkıyor, bilek güreşi yapalım Sarı Ağam, bakalım bugün de galip gelebilecek misin diyerek beni sınıyordu. Beni huzursuzlandıran Ahmet de değildi. Ahmet babası gibi uysal, sessiz, pehlivan yapılı, uysal at dedikleri türden bir çocuktu. Beni huzursuzlandıran bu üç kafadarın üçüncüsü, yani Habib'ti. Bir yaşındayken yetim kalmış bu çocuk, üçlünün en çelimsizi, en kara kuru olanıydı. Ama işte en deli göz olanı da oydu. Gavur mahallelerine tek başına girer, gavur gençlerine kafa tutar, diğerlerini yeniçeri meyhanelerine sokar. Bir keresinde Yusuf yakalamış, üçüne de güzel bir sopa çekmişti. Nerede bela varsa üzerine giderdi. İşte bu çocuk yüzünden zamanımın pek çoğunu Sabit'e ayırıyordum. Erikli babaya artık çoğu zaman sadece hizmet görmeye gider olmuştum. Ahmet babaya hediyelerimi götürür, sofrasına oturur, sessiz sessiz dinler ve kalkar olmuştum. Babam bu durumun gayet iyi farkındaydı ama bir şey sormuyor, muhtemelen beni serbest bırakmayı tercih ediyordu. Abdi babanın huzuruna sık sık gittiğimi bilmiyor olamazdı. Bektaşiler arasında haberler o kadar hızlı yayılırdı ki buna şaşmamak imkansızdı. Her yerde gözler, her yerde kulaklar vardı. Önce bana inanılmaz gelmişti ama sarayda bile durum böyleydi. Bunu nereden mi anlıyordum? Çardakta bir hamalla, bir sandalcıyla, dokumacı esnafından biriyle konuşmak yeterliydi. Kırım'ın elden çıkışına padişah nasıl ağlamış, sadrazamın niçin Cezayirli Gazi Hasan Paşa'dan ödü patlarmış, acaba Hasan, haşa padişahlıkta gözü olduğu için mi sadrazam mührünü kabul etmeyip geri çevirmiş, Anadolu'da yine nerede hangi ayan ayaklanmış, padişah hangi şeyhi saraya getirtip iltifat etmiş, bunlar kahvehanenin harcı alem konularıydı. Bir de büyük tartışmalar yaratan konuları fark ediyordum. Büyük tartışmadan kastım, buranın müdavimlerini hararetle taraf tutmaya zorlayan konulardı. Bugünlerde ise bunların başında Sadrazam Halil Hamit Paşa'nın yeni uygulamaları geliyordu. Sadrazam sürat topçularının sayısını 300'den 2000'e çıkarmıştı. Bu asıl tartışma konusu değildi. Bu konuda cengaver yeniçeriler herkesi susturuyordu. Düşmanın muharebe fenninde nasıl ileri gittiğini, topçuyu savaşta görmeyenin Haliç'e karşı kahve içip konuşmasının kolay olduğunu anlatıyorlardı. Keşke diyorlardı, Moskov'un Nemçe'nin topçusuna yetişebilsek de metrislerde sıçan misali gömülüp top ateşinin geçmesini beklemesek. Diğerleri buna itiraz edemiyor, ateş çemberinden geçmiş olmamanın mahcupluğuyla susuyorlardı. Asıl tartışma yaratan konuysa sadrazamın kapıkulu askeri mevcutlarını dondurması ve asker yoklaması yaparak esame. Bir kişinin yeniçeri olduğunu ve ulufe almaya hakkı bulunduğunu gösteren belge, alım satımını yasaklamasıydı. Bu konuda tartışan taraflar aynıydı fakat tartışma daha şiddetliydi. Cengaverler, siz zaten işinizi gücünüzü kurmuşsunuz, çoluğunuza çocuğunuza hiç olmazsa devredecek bir işiniz var, bırakın da hudutları koruyanlar kapıkulu olmanın böreğini yesinler, diyorlar. Diğerleri ise cengaverleri, yoldaşlarınızı yalnız bırakıyorsunuz, sandalcılığı, börekçiliği, simitçiliği devretsen ne olur, üç kuruşluk ulufemize de göz diktiler, diyerek vefasızlıkla ve onları desteksiz bırakmakla suçluyorlardı. Bu kez cengaverler kızıyor. Bize bakacağınıza yeniçeri zenginlerine, un kapanına, yağ kapanına, İstanbul'un un ve yağ toptancılarının merkezleri olan büyük hanların adları. Bakın, orada akçeler biner biner kazanılıyor ama yoldaşlarımız ne durumda diye soran yok, diyor, başka bir adaletsizliği örnek veriyorlardı. Kendimi kaynayan bir kazan içinde hissediyorum. Ama bu sıcaklık bana güç ve hareket veriyor. Sabit'in mesuliyetinden kurtulduğum günlerde buraya geliyor, bir iki saat yarenlik ediyor, yeni haberler alıyor. Sonra Abdi Baba'nın yanına çıkıp ona bu konulardaki fikirlerini soruyordum. Bir hengame diyordu, olan biten hepsi hengame. Herkesin fikri var, herkes söylüyor ama deniz içeri olup da denizin farkında olmayan balıklar gibiler. Sorularımla onu tahrik edip konuşturuyordum. Nasıl baba erenler, hangi deniz, niçin farkında değiller? Böyle sorunca bana da kızıyordu ve bu kızgınlıktan zevk alıyordum. Ne demek hangi deniz, sen de mi körsün? Yok sadrazam haklı mıymış, haksız mıymış? Ne fark eder? Yarın biri gelir, bunun yaptığının tam tersini yapar. Onu da öven, yeren bulunur. Sonrası ne olacak? Tüm İstanbul ahalisi, tüm saray erkanı, herkes miras yedi burada. Oturmuş cümbüş içinde atamalı yiyoruz. Zavallılar yapmış, kurmuş, fethetmiş, getirmiş. Sanki biz oturalım yiyelim diye. Ne zamana kadar böyle gider? Düşman gelip İstanbul kapılarına dayanana kadar böyle gider. O zaman uyanır mıyız onu da bilmem ya. Bunları bir çırpıda ve hiddet içinde söylüyordu. Yüzü kızarıyor, damarları şişiyordu. Sonra bir gün onu hemen her gün dinleyen, beni bile şaşırtan bir şey söyledi. Sanırım o günden sonra aramızda devlet sohbeti konusunda bir sır kalmamıştı. Yine böyle bir hiddet anıydı. Ne olacak peki baba? Sen de konuşup durmaz mısın? Dedim. Bulduğu ya da bulduğunu düşündüğü çözüm benim gidip Arif Ağa'ya bile anlatabileceğim bir şey değildi. O gün Abdi Baba'dan niçin tedirginlikle bahsedildiğini anlamıştım. Sorum ve sorumun saygısızca soruluşu onu önce susturdu, derin bir nefes çekti ve ''Bilirim, çözümü bilirim ama sen sır tutar mısın?'' dedi. ''Eyvallah, ser verir, sır vermem.'' dedim. ''Öyleyse dinle.'' diye başladı derin bir nefes çekip. ''Saltanatın tabiatı haksızlıktır. Saltanat zulümdür. Padişah da zalimlerin başıdır. Son söyleyeceğimi ilk söyledim değil mi?'' Ama bunu söylediğimde çok dost kaybettim. Herkes bana bu yüzden deli gözüyle baktı. Küçüldüm küçüldüm, bu kahvehanenin bu odasına sığdım. Oysa bu hakikati ilk ben ifade etmemiştim ki. Bu gök kubbenin altında yeni bir laf var mıdır? Hepimiz usta malı satarız. Bu lafı Hazreti Musa Efendimiz, Hazreti İsa Efendimiz söylemişti. Hadi onları dinlemedin diyelim. Hadi onların hükmü geçti dediler. Peki Hazreti Muhammed Efendimiz'e ne diyeceğiz? Onun da mı hükmü geçti? O saltanat kurmayı beceremez miydi de kurmadı? Bırak saltanat kurmayı, dünya işlerinde kendisinden sonra kimin yerine geçeceğini bile işaret etmedi. Burada sabırsızlıkla sözünü kestim. Ama Hazreti Ali Efendimiz'e işaret etmedi mi? Veda hutbesinde, ehli beytime sarılın, ben kimin Mevlasıysam, Ali de onun Mevlasıdır demedi mi? İtirazıma kızmadı, güldü. Öyle bir güldü ki bu itirazla daha önce herhalde bin kez karşılaştığını anladım. Erikli baba da seni iyi yetiştirmişler. Dediğin doğru, doğru ama dünyevi anlamda değil, uhrevi anlamda. Orada uhrevi hakikatlerden bahsedilir dediğimde zaten bunu kastetmiştim. Hazreti Peygamber Efendimiz İmam Ali Efendimiz'e işaret etti. Bu doğru ama dünya işlerinizi bundan sonra bırakın o yönetsin diye işaret etmedi. Ahirete ilişkin, harama helale ilişkin ona danışın. Dininizde onu örnek alın anlamında söyledi. Sözümü bir kez daha kestim. Ama o zaman Muaviye İmam Ali Efendimiz'e haksızlık etmedi mi? Bu kez daha çok güldü. Yahu sarı dedi. Sen yoksa benim düşündüğüm kadar zeki değil misin? Biz nefesimizde ne deriz? Ali evvel, Ali ahir, Ali batın, Ali zahir değil mi? Şimdi bir düşün ki İmam Ali Efendimiz dünya hükümdarlığını dileseydi alır mıydı, alamaz mıydı? Buna kadir miydi, değil miydi? Eyvallah baba erenler, elbette kadirdi dedim. Öyleyse nazarım aklını başına devşir. Hazreti Ali Efendimiz dünyevi saltanatı reddetmiştir. Yorulmuş, soluksuz kalmıştı. Dışarıya işaret etti. İki kahve ve iki su getirtti. Nargilesinden derin bir nefes çekti. Ben sabırsızdım. Peki dedim. Saltanat zulümse zulmü önlemek lazım. O zaman ne olacak? Nasıl olacak? Hem böyle bir şey görülmüş duyulmuş mudur? Elbette görülmüş, elbette duyulmuştur nazarım. Bu padişah denen deyyusun senden benden ne fazlası ne meziyeti var. Öl desin ölelim, kal desin kalalım. Yok öyle ya ama, meşveret diye bir şey vardır. Dünya işleri herkesin fikri alınarak yönetilir. Hem haydi diyelim çok eskiden bahsediyoruz. Al sana yakından bir misal vereyim. Çalık Ahmet adını hiç duydun mu? Duymadın değil mi? Erikli babada bahsetmezler tabii. Çalık Ahmet Cezayir dayılarından bir yeniçeriydi. Bundan 80 yıl önce saltanatın kaldırılıp yerine Cumhur Cemiyeti ve Tecemmu Devleti kurulmasından ilk o söz etti. Tecemmu Devleti ne demek? Adı üzerinde toplanarak, bir araya gelerek devleti yönetmek, meclis kurup devleti yönetmek demek. Dilim tutulmuştu. Ne diyeceğimi artık bilemiyordum. Bu adam peri padişahını ortadan kaldırmaktan, büyük türkü devirmekten söz ediyordu. Allah'ım aklıma mukayyet ol diyordum. Elbette içimden. son bir gayretle, "Peki o zaman padişahlığı kaldırmak mı lazım?" diye sordum. "Zaten biz onu kaldırmazsak o bizi kaldıracak nazarım," deyiverdi. Çardaktan ayrıldığımda elim ayağım titriyordu. Kendi kendime, "Sen kaşındın, bu adamla tanışmak için yanıp tutuşan sendin. Bir köle olarak buraya gel, sonra 70 yaşındaki bir deliyle padişahlığı kaldırmaktan dem vur," diyerek söyleniyordum. O akşam garip bir tesadüf gerçekleşti. Arif Ağa, yarın sabah yeniden yapılan eski evimize taşınacağımız için Eyüp'e erken gelmişti. Beni betim benzim sapsarı halimle görünce eğlenmesi tuttu. "Ne o sarı, Abdi Baba seni yormuş galiba," dedi. Ben belli belirsiz kafamı sallamıştım ki balta gibi inen ikinci soru geldi. "Sana hala Cumhur Devleti'nden bahsetmedi mi?" Nihayet olanlar oldu. Ben demiştim böyle olacağını. Bütün bunları önceden görmüştüm. "Oğlum erkek oluyor." Bütün dediği buydu Arif Ağa'nın. "Al işte senin erkek oğlun. Kaşla göz arasında Rum gencinin birini bıçaklasın. Beğendin mi şimdi erkek oğlunun yaptığını? Üstelik baştan sona da bizimkiler haksız. Kalk yine her zamanki gibi gavur kızlarına fiyaka yapacağım diye giyin süslen, tak takıştır, orana burana çaputlar bağla, gavur mahallesine gir, bir de nişanlı kıza gözsüz laf dokundur. Kızın nişanlısı aşağı kalır mı? O da erkek, öfkesi de burnunda. Tek başına bu üç haytaya giriş, yaşça da bunlardan biraz daha büyük, vurduğunu devirmiş. Bizimkiler bakıyor dayak yemek üzereler, çekiyor hançeri saplıyor çocuğa. Bereket, bacağının üst kısmına saplamışlar da ortada ölüm yok. Kim saplamış, hangisi bu haltı yemiş, burası belli değil. İşin garip tarafı, Nikola da, bıçaklanan çocuğun adı Nikola, söylemiyor hangisinin bıçakladığını. Arif Ağa değnekle bile öğrenemedi hangisinin yaptığını. Üçünü de Yedikule karakulluğuna kapadı. Verdi sopayı, yine de öğrenemedi. Ben her zamanki gibi Habib'ten şüpheleniyorum ama ondan hemen sonraki ihtimalde bizatihi Sabit Efendi. Arif Ağa'nın gözü dönmüş gibiydi. Bereket karakulluğa tam zamanında yetişmiştim. Üçünün de kemiklerini kırıyordu. "Ne istediniz ulan çocuktan? Ama o bize saldırdı. Saldırır tabii ulan. Yavuklusuna göz süzün, çocuk saldırmasın. Oh ne güzel iş. Siz erkeksiniz de o değil mi? Bir de dayak yiyorsunuz. Madem erkeksiniz niye hançere davrandınız ulan? Paşa paşa dayağınızı yeseydiniz. Üçe bir dayak yiyorsunuz. Sonra da hançere davranıyorsunuz. Utanmaz herifler." Baktım değnek her seferinde biraz daha hızlı, kola, bacağı, kafaya iniyor. Her seferinde kemik sesleri daha da yükseliyor. Dayanamadım, araya girdim. "Yeter ağam, öldüreceksin." Arif Ağa'dan oldukça iri olduğum için önünü kapatıyor, hamlelerini savuşturuyordum. Tabii birkaç değnek yemek pahasına. Nihayet Arif Ağa'yı sakinleştirip yandaki ön odaya götürebildim. Soluk soluğa kalmış, hırsını hala alamamıştı. İkide bir ayağa kalkıyor, oda kapısına hamle yapıyor, her seferinde sarıla kucaklaya yerine oturtuyordum. "Bak sarı, sana dua etsinler, yoksa onları ayakta duramaz hale getirirdim. Bir de sır vermeyiz demez mi deyuslar, sır vermezlermiş. Soruyorum hanginiz yaptı diye ses yok, öyle hınzır gibi bakıyorlar. O Habib haytası, birimize olan hepimize, hepimizin yaptığını her birimiz yapmışızdır demez mi? Gebertecektim az daha. Nereden öğreniyor bu herifler bu lafları? Bunlara haytalık dersi veren de mi var?" Birkaç kulluk neferinin de yardımıyla sonunda Arif Ağa'yı sakinleştirdik.